أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde inşallah bugün itibariyle yeni bir sureye başlayacağız. Muhammed suresine sallallahu aleyhi ve sellem. Sure hakkında bilgilere geçmeden önce her zaman olduğu gibi bugün tefsirini yapacağımız bölümün önce tilavetini yapıyoruz, okuyoruz Rabbimizin kelamını, sonra da manasını anlamaya gayret ediyoruz. Yüce Rabbimiz idrakimizi, firasetimizi, basiretimizi artırsın. Kelam-ı ilahiyi doğru anlama adına bize yardım eylesin. Muradını, kastını en doğru şekilde anlayıp hayatımıza aktarabilmeyi, onu hayat halinde yaşamayı ve ahlakıyla ahlaklanmayı da Rabbim cümlemize müyesser eylesin, kolay getirsin efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi adalla a'maluhum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم.
Muhterem dinleyenlerimiz, Muhammed suresinin 1 ila 11. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın hem lafzıyla hem manasıyla gönüllerimizi buluştursun, hayatımızı inşallah onunla dirilsin efendim. Muhammed suresi Musaf tertibine göre 47. sure, nüzul sırasına yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iniş sırasına göre 95. suredir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifini taşımaktadır. Çünkü 2. ayette onun ismi şerifi zikredilmektedir. Sure Medine-i Münevvere'de Bedir Savaşı'ndan sonra ve muhtemelen Uhud Savaşı esnasında Hadid suresinin peşinden nazil olmuştur. Alimlerimizin, araştırmacılarımızın tespitleri bu şekilde. 38 ayettir. Ele aldığı esas mevzu savaş olması, müminleri savaşa teşvik etmesi ve 20. ayetinde de savaş manasında kıtal kelimesinin geçmesi sebebiyle bu sureye Suretul Kıtal, Kıtal suresi, savaş suresi adı da verilmiştir. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir merhamet peygamberidir, rahmet peygamberidir. Aynı zamanda o kılıçla gönderilmiştir. Yani Allah ile insan arasına giren bir takım manileri, engelleri ortadan kaldırma adına cihat da bu din-i mübinin, dinimizin en zirve hükümlerinden birisidir. Zirvetul İslam, İslam'ın en tepe noktasında aynı zamanda cihat bulunur. El cihat fi sebilillah. Yani Allah'ın ismi yüce olsun, onun hükmü yeryüzüne hakim olsun için Allah yolundaki bütün gayretlerin ortak adı cihattır. Cihadın 15 kadar farklı çeşidi vardır. Elbette onun bir çeşidi de Allah yolunda savaşmaktır gerektiğinde. En büyük dirilik iman diriliğidir. İnsanları daha yaşarken ölü halde bırakmak anlamındaki inkar, küfür, ortadan kaldırılması gereken bir karanlıktır. Bir büyük engeldir. Bu sebeple dirilmesi muhtemel insanların önüne açmak, Hakk'ın kelamını onların duymasını sağlamak ve imanla dirilmelerine vesile olmak için gerektiğinde savaşta bu ümmete farz kılınmıştır. Yerine göre farz-ı ayındır, yerine göre farz-ı kifayedir. Ama cihat kıyamete kadar bu yönüyle dinimizin izin verdiği, yerine göre teşvik ettiği bir durumdur. Zaten alemde hiçbir zaman savaşlar bitmemiştir. Savaşların birçoğu nefsanidir. Yani menfaat devşirme adınadır. Birilerini sömürü vasıtası olarak kullanma adına bir harekettir. Bugün dünyayı görüyoruz. Petrol için, gaz için insanların nasıl canlarına kıyılıyor görüyoruz. İslam böylesi sadece maddi menfaat adına hareket etmeyi asla tasvip etmez. Toprakların fethi toprak kazanmak değil, mal kazanmak değil, ganimet elde etmek değildir. Bilakis insanların gönüllerini Allah'la buluşturma hamlesidir. Bu buluşmanın önündeki bütün engelleri kaldırma gayretidir. Bu yönüyle İslam'daki cihat en büyük ibadetlerden sayılır. Şimdi bu girişten sonra ayetlere bir bir başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem 1. ayet. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini Allah boşa çıkarmıştır. Evet, kimi insanlar inkarı, yani hak ve hakikate karşı kör olmayı, sağır olmayı kendilerine hayat tarzı haline getirmişler ve inkarda ayak diretmektedirler. Asla ilahi hakikate karşı gönüllerini açmamaktadırlar. İşte böyleleri Allah yolundan kendileri geri kaldığı gibi, buradaki vesat duan sebilillah iki mana veriliyor. Birisi, kendileri Allah yolundan kendilerini engelliyorlar. Girmiyorlar hak yoluna. Kendilerine mani oluyorlar. Kendi öz benliklerindeki, vicdanlarındaki sesi tıkıyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Kendi kalplerine örtüler örtüyorlar. Bir mana bu. Bir de başkalarının Allah yoluna girmesine de mani oluyorlar. Şöyle diyelim, bunlar aktif kafir. Kafir var, küfrü kendinde saklı adeta. Ya da sadece kendisi inanmıyor. Başkalarına da böyle bir engelleme teşebbüsü yok. Ama öyle kafirler de var. İnsanları Allah yolundan alıkoymak için her türlü imkanlarını seferber ediyorlar. Bu uğurda mallarını harcıyorlar. Canlarından fedakarlıkta bulunuyorlar adeta. Allah yolundan alıkoymak için yapıyorlar bunu. İşte Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki, inkarda ayak direyen, kendini kapatan ve Allah yolundan hem kendisi istifade etmeyen hem de başkalarının istifadesine engel olmak, Allah yoluyla buluşmalarına mani olmak adına bir çaba sarf edenler var ya, işte Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Burada adalle amalehum ifadesi, onların yapıp ettikleri bütün aslında sa'yu gayretleri boşa çıkacaktır. Çünkü Allah onları muvaffak kılmayacaktır. Manası olduğu gibi şu manada verilir. Onlar kendilerince bir takım iyilikler de yaptıklarını düşünebilirler. Mesela Mekke müşrikleri söz konusu olduğunda, işte Kabe'ye gelen insanlara su dağıtıyorlar, Kabe'nin bakımını üstleniyorlar, kendilerince bir takım iyi şeyler yapıyorlar. Evet, onlar Allah'a da iman ediyorlardı. Yapıp ettikleri bu amellerinden de herhangi bir geri dönüşüm, yani müsbet anlamda, pozitif anlamda bir kazançları olmayacak. Onların amelleri sıfırlanacak diyor Cenab-ı Hak. اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ Tabii burada şöyle de anlamak mümkün bu manayı. Küfre kendisini saplamış adeta, küfürle gözünü, kulağını, her şeyini kapatmış ve Allah yolundan engellemeyi de kendisine misyon edilmiş insanların bütün amelleri aslında sapkınlıkla oluşur. Adeta اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ Onların bütün amelleri hedefini bulmaz. Daha doğrusu hem hedefini bulmaz hem de saptırıcı ameller ortaya korlar böyleleri. Dosdoğru bir iş onlardan beklenemez. Çünkü Allah'a imana karşı kendilerini kapatmışlar. Hak'tan gelen hakikatlere karşı da kör ve sağır davranmışlardır. Öyleyse böylesi bir insan ancak nefsinin hevasına uyacak, arzularına uyacak, keyfine uyacak ve bu çerçevede hareket edecektir. Bu çerçevede hareket eden kişinin de amelleri zaten müstakim olmayacaktır. Yani dosdoğru iş, dosdoğru söz, dosdoğru fikir ondan asla çıkmayacaktır. Bu manada Allahu alem, adalle kelimesi içerisinde çıkar diye düşünüyorum. Adalle a'malehum. Allah onların amellerini adeta dalalet yaptı. Yani onlardan 100 ağartıcı iş çıkmaz. 100 karartıcı işler çıkar. Kıyamette de dünyadayken kendilerince yaptıkları iyi amellerin de bir sonucunu görmeyecekler. Çünkü imanla buluşmadılar onlar. Kendilerini küfür zindanına kapattılar. Kendilerini kapatmakla kalmadılar. Ve aynı zamanda başkalarının da Allah yoluna girmesine engel oldular. Bunun engel olmanın birçok çeşidi elbette olabilir. Nasıl engel olur mesela? Kendisi hakimdir, patrondur. Ne bileyim, idareyi elinde tutuyordur, sultandır. İnsanların imanla buluşmasına fırsat vermez. Zorbalıkla insanları Allah kelamıyla buluşturmaz. Böyle bir şekilde olabilir bu. Başka nasıl olur? İmanla buluşmak isteyenlere yine işkenceler ederek, zulümler yaparak onların imanla yaşamalarının önüne geçmeye çalışır. Onların imanla yapacakları amellerin önüne geçmeye çalışır. Fırsat vermez yani. Namaz kıldırmaz mesela. Efendim, iyilik yapmalarına fırsat vermez. Bir takım engeller çıkarır. Daha başka ne yapabilir? Dini kötüler, efendim, dini yanlış tanıtır. Batılı süsler, bir takım efendim şeytana asker olur yani. Şeytanın yaptığını o yapar. Bu yolla da İslam'ı ve Müslümanları birilerinin gözünde küçük göstererek ya da tehlikeli göstererek, terörist gibi göstererek insanların hak dinle buluşmalarının önüne geçer. Ya bugün birçok işte kafirlerin yaptıkları bu. Ya İslam'ı öcü göstermek, Müslüman'ı terörist ilan etmek. Bu tarz bir takım algı operasyonlarıyla insanları Allah'ın dininden alıkoyarlar. Alıkoymanın birçok çeşidi. Eli altındaki kendi çocuklarını, eşini, bir takım sözü geçtiği kimseleri dinle buluşturmaz. Batıl fikirlerle eğitir. Müslümanlarla buluşmasına fırsat sunmaz. Ona göre mahalle seçer. Ezanın okunmadığı sokaklardan ev almaya çalışır. Bunlar da insanları Allah yolundan alıkoyan kafirlerin bir takım efendim tuzakları, düzenekleridir. Böylelerinin diyor Cenab-ı Hak, böylelerinin amelleri, yapıp ettikleri bütün amelleri eğer güzel amellerse zaten onlar kıyamette bir karşılığı olmayacak. İkincisi, böylesi tinette olan, böylesi fıtratını bozmuş kimselerden de salih amel zaten çıkmaz. Böylesi kimseler saptırıcı davranışlar ortaya koyarlar. Gerçekten bugün küfrün misyoneri olmuş adeta, inkarın misyoneri olmuş, ateizmin misyoneri olmuş kimselere de rastlıyoruz. Onların yapıp ettikleri her şey insanları haktan ve hakikatten uzak tutmaktan ibaret. Bunun birçok yolu var. Bu yolların hepsini deniyorlar. İşte Cenab-ı Hak Muhammed Suresinin 1. ayetinde bunlara dikkat çekiyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Buna mukabil iman edip salih ameller işleyen ve Rableri tarafından Muhammed'e gerçeğin ta kendisi olarak indirilene iman eden kimselere gelince Allah onların bütün günahlarını örtecek, hallerini ıslah edecek, gönüllerine huzur, fikirlerine istikamet lütfedecektir. Evet, kafirler netice itibariyle onların bekleyeceği, göreceği acı bir sondur. Yapıp ettiklerinin boşa gitmesidir. İman edip salih amel işleyenler ise ve bir de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilene iman edenlere gelince, ki ona indirilen hakikatin ta kendisidir. Bir de herkesin Rabbi olan alemlerin Rabbinden indirilmiştir o hakikat. İşte bu iman edip böyle güzel amel işleyenlere Allah Celle Celaluhu şöyle karşılık verecek. onların eksiklerini, gediklerini, bir takım kötülüklerini, daha önce yapıp ettikleri bir takım kusurlarını hepsini örtecek. Örtecek, affedecek, bağışlayacak ve onların akıllarını, gönüllerini, hallerini ıslah edecek, düzeltecek. Burada dikkat çekilen konu bir, önce iman edenler diye başladı. Daha sonra yine iman edenlerin vasıflarından söz edilirken bir de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Rableri tarafından indirilene, o hakikate iman edenler diyerek tekrar ikinci bir şey, ikinci bir cümle geldi. Halbuki iman aynı zamanda peygamberimize, peygamberimize indirilene de iman etmek demekken neden tekrar böyle Efendimizin ismi şerifi zikredilerek bu imanın altı bir daha çizilmiş? Burada da birçok incelik olsa gerektir. Bazen insan peygamberin peygamberliğini baştan kabul eder, tamam. Ama onun beşer tarafını sürekli daha öne çıkararak, evet peygamberin beşer olduğunu Cenab-ı Hak zaten bize ilan ediyor. Ancak o da bir insan diyerek adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a belki biraz daha böyle mesafeli duran bir mümin tavrı diyelim. Böyle bir mümin tavrı olabilir mi? Normal şartlar altında olmaz ama bakıyorsunuz bugün de görüyoruz. Tamam diyor, bize Kitabullah yeter diyor ama o Kitabullah, Kur'an-ı Azimüşşan kime indirildi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. Ona indirildiğini adeta unutarak Kur'an'la peygamber arasında ayırmaya çalışır. Böylesi Müslüman tiplerine de rastlıyoruz malumunuz. Allah ile peygamberinin arasını ayırmaya çalışır. Kitabullah bize yeter. Evet, sünnet dediğiniz o olmasa da olur gibi bakar. Sanki Yüce Rabbimiz hususiyle peygamberin üzerine indirilen her şeyin büyük bir hakikat olduğunu yeniden vurgular burada. Ve müminlere de, efendim diğer tüm insanlığa da şu mesajı verir. Evet, iman edip salih amel işlediniz. Ancak peygambere indirilen var ya, o indirilen, o hakikat olan her şey, bir de buna imanı sağlam yapın. Anlamında bir telmih var, bir işaret var. Ya apaçık bir beyan var daha doğrusu. Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Ya da en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o elçilik vazifesini ikinci planda tutarak onun beşer tarafını öne çıkarmanın ilahi iradeye, Cenab-ı Hakk'ın o takdimine çok uygun olmadığını anlamak gerekiyor. Birilerinin anlaması gerekiyor. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'dan ayıramayız. Onu, ona imanı, Kur'an'a iman, imanı, onun bizden istediklerini efendim farklı farklı değerlendiremeyiz. Hepsi efendim Rabbimizin bizden istedikleridir diye bakarız. Çünkü kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu bir ayet. O peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan da sakının buyuran yine alemlerin Rabbi, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Madem ki böyledir, mümin insan hem Kur'an'a hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize bildirilen ve kendisine hakkın lütfettiği, ihsan ettiği o hikmetlerden, o emirlerden, o yasaklardan en güzel şekilde efendim istifade etmek, onların hepsine iman etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen, onun tarafından bize aktarılan, din adına aktarılan her şeye de harfiyen en güzel şekilde uymak bize düşen sorumluluk. İşte diyor Cenab-ı Hak, böylelerinin böylesi bir imanla, iman bağıyla Allah'a ve Resulüne bağlanan, Allah'ın Resulüne indirdiğine, onun hakikat oluşuna tam iman eden kimselerin Allah eksiğini yediğini, eski yapıp ettiği günahlarını hepsini örter ve onların asliha bâlehum hallerini düzeltir. Bâlehum kelimesini iç alem, idrak, akıl, ruh dünyası diye de anlamak mümkün ki müfessirlerimiz buna da işaret ederler tefsirlerinde. Onların hem şöyle diyelim fikir dünyalarını, fikri istikametlerini, hem duygu dünyalarını, iç alemlerini Allah tertipli düzenli hale getirir, müstakim hale getirir. Çünkü o iman Allah'a ve Allah'tan gelene iman, onun hakikat olduğuna iman zamanla onları böyle salih, muslih insanlar haline getirir. Tertipli düzenli hale getirir. Onların fikirleri dağınık değildir. Duyguları alabora olmamıştır. Davranışları kirli değildir. Bu yönüyle iman edeceğiz, salih ameller işleyeceğiz ve Rabbimiz tarafından Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğuna yeniden iman edeceğiz ya da imanımızı pekiştireceğiz bu anlamda. Böyle yapacağız ki halimiz ıslah olsun. Düşünce dünyamız, duygu dünyamız, gönül dünyamız mamur olsun. Rabbimiz buna burada dikkat çekiyor. Bu halin ıslahı ile ilgili bazı müfessirlerimiz şunu da ifade ederler. Allah onların önceki durumlarını değiştirerek doğru yola sevk etmiş ve hayatlarına yeni bir biçim vermiştir. Gerçekten küfürden sonra, inkardan sonra iman insanı yeniden inşa eder, yeniden ıslah eder. Hayata bakışınız değişir, duygularınız değişir, davranışlarınız değişir. Farklı bir anlam katar hayatınıza. Bir bu anlam verilebilir. Bir de Allah onları daha önce içinde bulundukları güçsüzlük, zayıflık ve ezilmişlik halinden kurtararak onları öyle bir hale getirmiştir ki onlar zulme uğrama yerine zalimlere karşı koyma, mahkum olarak yaşama yerine kendi hayat düzenlerini serbestçe kendileri düzenleme, mağlup olarak yaşama yerine galip olarak yaşama mevkiine çıkarılmışlardır. Evet, iman kulu aziz olan Allah'a bağladığından eğer iman güçlüyse, kavi ise güçlü mümin asla zelil olmaz. Güçlü mümin mağlup olmaz. Allah o kulunun daima yardımcısıdır. Fakat iman zaafa uğrarsa, imanda tereddütler meydana gelirse, iman zamanla pörsürse o zaman o pörsüme nispetinde kulda ilahi yardımdan mahrumiyet söz konusu olacağı için o galibiyet mağlubiyete döner, izzet zillete döner. Allah muhafaza buyursun. Fert fert hem tüm müminleri hem de ümmetleri, devletleri efendim. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلِ وَاَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ. Bunun sebebi, yani kafirlerin amellerinin boşa gitmesi ya da yanlış yanlış fikirler, yanlış yanlış duygular, yanlış yanlış işler yapmaları, müminlerin ise, iman edenlerin ise salih ameller işleyebilmeleri, onların kötülüklerinin artık yavaş yavaş kaybolması ve hallerinin ıslahı, fikirdeki istikametleri, doğru düşünme becerileri, basiretlerinin açılması, duygularının yerli yerine oturması nereden kaynaklanıyor? Şundan diyor Cenab-ı Hak. Bunun sebebi inkar edenlerin batıl inanç ve düşüncelerin peşinden gitmeleri. Boş. Yani bir yere götürmüyor insanı. Sadece arzularını tatmin ediyor. Yanlış inançların peşinde gidiyorlar. İman edenlerin ise Rableri tarafından gelen gerçeğe uymalarıdır. Sebep budur. Demek ki gerçek haktan gelendir. İnsanın nefsinden gelen zaman zaman hakla uyum, haktan gelenle uyum gösterse bile çoğu zaman ters düşebilir. Hele hele terbiye olmamış bir nefis sürekli kötülüğü emredeceğinden, sürekli menfaatlerini ve keyfini ön planda tutacağından çoğu zaman hakla karşı karşıya gelir. Hakikatle karşı karşıya gelir. Bu yönüyle imansızlık, Allah korusun, bir karanlık girdaptır. Orada hakikatle buluşmak imkansız gibidir. İşte böylece Allah insanlara kendi hallerini açıklayan misallerini getirir. Herkesin halini en güzel şekilde Cenab-ı Hak misallerle böyle ortaya koyar. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَٰلِكِ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ Biraz uzunca bir ayet. Bunun mealini okuyalım. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman, bir savaş çıktı ve kafirlerle karşılaştığınız zaman durmayın, hemen onların boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan intikamını bizzat alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor, imtihan ediyor. Her biriniz imtihan oluyorsunuz. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Evet, bu ayeti kerime biraz savaş hukukuna dair bir ayeti kerime. Konuyla ilgili tefsirlerimizde çok geniş malumatlar var. Çok geniş bilgiler var. İslam hukukçularını da ilgilendiren birçok konu var burada. Özellikle esirler meselesi bu ayette söz konusu ediliyor. Tabii biz bu dersimizde bütün bu detaylara ince ince girecek değiliz. Ama ayetin genel muhtevasını genel bir çerçeve halinde doğrusu sunmak isteriz. İnşallah doğru bir şekilde anlarız her birimiz. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Diyor ki kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman artık onların boyunlarını vurun. Adeta cesurca hareket edin. Burada gevşeklik göstermeyin. Geri geri durmayın. Üstlerine üstlerine gidin. Çünkü onlar size düşman olarak karşınıza gelmişler. Size ve sizin dininize, sizin Allah'a kulluğunuza yönelik bir size karşı düşmanca bir savaş açmışlar. Madem siz de onlarla karşılaştınız, artık onların boyunlarını vurun. Hatta izâ ethkantumuhum, öyle bir noktaya kadar bu işi yapın ki onları çökertin diyor. Onları çökertinceye kadar, etkisiz hale getirinceye kadar, adeta elleri kolları düşünceye kadar onların üzerine üzerine gidin. Bu noktada zayıflık göstermeyin. Feşüddül vesâk. Onlar artık çökerttikten sonra da sağ kalanlarını sıkı sıkıya bağlayın. Esir edin onları. Esir ettikten sonra فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Bir karşılık alın, salıverin. Hatta تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا Savaş sona erinceye kadar yapacağınız bundan ibarettir. Bunu yapın. Savaş sona erinceye kadar. Çünkü savaş devam ederken, savaş hali devam ederken esirleri salıvermeyin. Bir kere artık savaşamayacak hale gelsinler. Sizin hakimiyetinizi hissetsinler. Sizden gözleri korksun. Ötleri korksun adeta. Ve bir daha böyle bir şeye cesaret edemeyecek noktaya gelsinler. O noktaya gelinceye kadar yapacağınız budur. Aktif savaş halinde onları olabildiğince çökertmek, adeta elleri kolları kalkamayacak hale getirmek. Sonra da artık teslim olacak noktaya gelince esirleri sıkıca bağlamak. Baktınız harp tekrar ihtimali yok. O zaman da esirleri ister karşılıksız bırakırsınız, ihsan edersiniz, memleketlerine dönerler. Ya da sizin memleketinizde cizye vererek adeta, yani oranın vergilendirme sistemi diyelim, cizye ya da haraç. Eğer ehli kitapsa cizye diyoruz. Kafirse, karşı taraf ehli kitap değilse haraç diyoruz. Bu anlamda onları bırakırsınız, cezalandırmazsınız, artı bir ceza olmaz. Ya da diyor bir fidye alırsınız, bir karşılık alırsınız. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ. Şayet Allah dileseydi zaten onlardan intikamını, öcünü alırdı. Allah'ın buna gücü yeter. Fakat Yüce Rabbimiz şu alemde kendisine inananları da imtihan ediyor. Karşı tarafta bir imtihan halinde. Bu sebeple وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Sizin bir kısmınızı bir kısmınıza iptila ederek adeta sizi deniyor, imtihan ediyor. Hanginiz sadık, hanginiz yalancı, hanginiz imanında gerçekten sebatkar, hanginiz böyle cılız, bunlar bir ortaya çıksın. İşin imtihan ediyor. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Evet, madem ki savaştır, savaşta sizden de öldürülenler olacak. Ama onlar da bunu efendim büyük bir kayıp gibi görmesinler. Allah yolunda öldürülenler فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ. Onların hiçbir ameli, hiçbir gayreti, yapıp ettikleri hiçbir şey boşa gitmeyecek. Allah onları boşa çıkarmayacak. سَيَهْد۪يهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Onları doğru yola, hedeflerine ulaştıracak ve hallerini en güzel şekle yükseltecektir, düzeltecektir. Yani buradaki ayetteki سَيَهْد۪يهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, onları cennete kadar yollarını açacak, onların ellerinden tutacak ve hallerini düzeltecek. Çünkü Allah yolunda öldürülmüşler. Bunu daha çok alimlerimiz öldü, işte şehit edildikten sonra geldiği için bu ayet böyle anlıyorlar. Cennete kadar onlara Cenab-ı Hak rehberler gönderecek. Onları cennete kadar hidayetleri devam ettirecek. Çünkü cennete girenlerin duaları şöyleydi. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi buraya kadar, bu cennete kadar hidayetiyle getiren Allah'a hamdolsun. Onun hidayeti olmasaydı biz buraya gelemezdik derler o cennetlikler. İşte hidayet, yani Cenab-ı Hakk'ın kulun elinden tutup adeta gerek hakikatleri beyan suretiyle, gerekse bizzat tevfikı, ona yardımı suretiyle cennetine kadar götürme sürecidir. O hidayet böyle sadece eşhedü en la ilahe illallah diyerek başlayıp biten bir şey değil. Onunla başlar, kelime-i tevhidle başlar, kelime-i şehadetle başlar. Ta cennete girinceye kadar o hidayet çizgisi ya da hidayet yardımı kula devam eder. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Ve hallerini Allah onların düzeltecektir. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Onları kendilerine anlatıp tarif ettiği cennete yerleştirecektir Yüce Rabbimiz. 6. ayette böyle. Şimdi burada tabii 4. ayetteki o özellikle esirlere yapılan muamele konusunda fukahamızın, fakihlerimizin, İslam hukukçularının çok çok farklı farklı efendim içtihatları, görüşleri ortaya çıkmıştır. Ayette iki tane seçenek gösteriliyor. Ya diyor onları karşılıksız bırakırsınız, ihsan edersiniz, ikram edersiniz. Evet, bu Hazreti Peygamber'in zamanında da bazı esirlere uygulanmıştır. Ya da bir fidye alırsınız. Nitekim Bedir eserlerinden de fidye alınmıştır. Fidye, iki şey. Fakat savaş hukukunda bizim kitaplarımızda baktığımız zaman esirlere yapılan muamele konusunda farklı farklı uygulamalar da görülmektedir. Yani mesela esir öldürülür mü, öldürülmez mi? Bazı alimlere göre bu emirin, sultanın işte uygulamasına bakar. O onun öldürülmesini gerektiriyorsa bazı esirleri, hepsini olmasa da öldürebilir diyen alimler olmuş. Bazıları demiş ki hayır, Cenab-ı Hak burada esirlerin öldürülmesinden bahsetmediğine göre esir öldürülemez demişler. Esire iyi davranılır. Tamam, fidye alınabilir. ya da o vatanda yaşayacaksa cizye ya da haraca bağlanır diye çok sayıda konuyla ilgili İslam hukukçularının görüşleri var. İşte Hanefi fıkıhçılarının farklı, Şafiilerin farklı, ortak noktaları var, ayrı noktaları var. Bu konu biraz genişçe bir konu. Savaş hukuku meselesi ve konuyla ilgili de bir koskoca bir İslam tarihinde bir takım uygulamalar var. Bunların değerlendirilmeleri var. Fakat son dönem alimlerimize ya da son dönemde yazılan tefsirlere baktığımız zaman bu tefsirler genel itibariyle efendim ayette söylenilen fidye ve bağışlanmanın dışında herhangi bir seçeneğin doğru olmayacağı üzerinde de duran bir takım müfessirlerimiz de var. Fakat alimlerimizin, diğer efendim fakihlerimizin içtihatlarına baktığımız zaman onlar da kafalarına ya da gönüllerine ya da nefislerine öyle geldiği için söylemiyorlar. Her birinin kendince delilleri var. Özellikle Hulefai Raşid'in döneminde yaşanan bir takım esir konuları var. İşte esir mübadelesi olur mu olmaz mı? Bunların hepsini içtihada bağlamışlar. Ama bunları bağlarken de mevcut durumu, o savaş hukuku gereği muhatapların yaptıklarını, bütün bunları karşılaştırarak yapmışlar. Bir de şöyle ifade edelim. Buradaki ifade, baktığımız zaman burada Müslümanlar galip gelmiş ve karşı taraf harbi yapamayacak hale gelmiş artık. İyice aciz konuma gelmişler ve üstün konumda Müslümanlar. Bu yönüyle buradaki esirlere muamelesinde iki tane seçenek sunulmuş oluyor Müslümanların önüne. İkisi de esirlerin efendim herhangi bir zorluğa, şöyle diyelim, zulme diyelim, maruz kalmadan, öldürülme gibi bir tehlike söz konusu olmadan bir şekilde ya salıverilmeleri ya da belli bir fidye karşılığında, mal karşılığında bırakılmalarını efendim ifade ediyor bu ayet-i kerime. Fakat tabii bir hüküm verilirken, bir konuda bir alimlerimiz bir sonuca varırken sadece bir tek ayetteki ifadeyle değil, konuyla ilgili diğer ayetleri de değerlendirirler. Hepsini birden bakarlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına bakarlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da baktığımız zaman esir uygulamalarında birkaç kişiye de olsa istisnai olarak farklı davranışları da var. Bütün bunlara bakıldığı zaman işte bazı alimler bu imamın yani devlet başkanının yetkisi dahilinde şunları şunları da yapabilirler diye madde madde sıralamışlardır. Bu yönüyle ilgili dinleyenlerimiz için tavsiye edebileceğimiz konuyla ilgili mesela Mevdudi'nin Tefhimul Kur'an adlı eserinde geniş bir izah var. Kurtubi eğer Arapçası olan arkadaşlarımız varsa dinleyenlerimiz arasında kardeşlerimiz, onlar da İmam Kurtubi gibi alimlere, onların tefsirlerine bakarlar. İşte Fahri Razi'ye bakarlar. Diğer daha geniş tefsirlere bakarlar. Tefsirlerden müfessirlerin anladıkları manaları ya da müfessirlerin naklettikleri hükümleri öğrenmiş olurlar. Fakat sadece oradan öğrenmek de bu konularda, bu ahkam meselesinde, hüküm meselesinde, karar meselesinde yeterli olmaz. İslam hukukçularının efendim özellikle savaş hukuku çerçevesinde müstakilen yazmış oldukları eserler var. O eserler de incelenir. Yani şöyle söyleyelim. Böylesi bir durumda İslam devletinin başkanı bu savaş hukuku çerçevesinde dönemin ulemasını toplar. Ne yapılacağı konusunda onların görüşlerini alır. Sonra o görüşlerden çıkmamak üzere o görüşlerin içerisinde tercihte bulunabilir. Bir hüküm verir aziz dostlar. Evet, bu ayetteki bu geniş konuyla ilgili kitaplara konuyu havale ettikten sonra 7. ayete geçebiliriz. Ancak süremiz burada sona erdiği için inşallah bir sonraki dersimizde Muhammed Suresinin sallallahu aleyhi ve sellem 7. ayetinden başlayarak diğer ayetlerin tefsirini de yapmış oluruz. Rabbimiz izin verirse. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.